Ayrım 13.
Sayfa 130. Babacık, babacık bir kadeh içkiye kız almaya geldik. Al içkiyi ver kızı, hadi giydir kızını. Elinde ansızın bir şişeyle kesme camdan ve nedense kahverengi bir bardak belirdi. Sarhoş elleriyle bardağı doldururken vodkanın yarısını yerlere ve giysilerine döktü. Taranetsiz geldi. İkimizin ortasında durarak kadının önünü kesti. Yeter, anlaşıldı dedi. Şişeyle bardağı elinden almakta güçlük çekmedi. Ama kadın bu kez beni bırakıp tüm ayyaşlığıyla Olya'nın üzerine atıldı. Olya Petrovna, bu ne güzellik. Aa, ne görüyorum. Örgülerini böyle sallandıramazsın artık. Yarın başını örttüreceğiz. Evli bir kadına döneceksin o vakit. Ben başımı örtmem diye tersledi onu birden Olya. Örtmeyeceksin ha? Saç örgülerini böyle açık açık sarkıtacaksın ha? Evet, sarkıtacağım. Kadınlar vıdı vıdı konuşmaya, Olya'nın üstüne üstüne gelmeye başladılar. Öfkesi burnuna çıkmış olan Volokov dayanamadı. Kadınları ite kaka uzaklaştırırken başlarındakine sordu. Başörtü takmazsa ne olacak? Ne olacak söyle. Canı isterse taksın, istemezse de takmasın. Siz daha iyi bilirsiniz. Zaten bu da doğru dürüst bir evlilik değil ya. Yaşlılar geldi, içi dışı vodka olmuş ayyaş kadınları dört bir yana dağıttılar. Olya ile ikimiz bahçede dolaşmaya gittik. Onlardan korkmuyorum dedi Olya, ama kolay olmayacak. Ellerinde bazı eşyaları ve giysi tomarlarını taşıyan birkaç çocuk koşarak yanlarımızdan geçti. Gogol'ün Evlilik adlı oyunu oynanacak, ardından Jurbin çeşitli uluslararası düğün törenleri konulu bir konuşma yapacaktı. Eğlencelerin biteceği yoktu daha. Ayrılmanın acısı. Olga'nın düğününden kısa bir süre sonra çoktandır beklediğimiz bir felaketle karşılaştık. İşçi üniversitesi adaylarımızın bizi bırakıp gitme zamanı gelmişti. Aslında daha Raissa'yla bebeğinin zamanında başlamıştık. Rapfak'tan konuşmaya ve o günden beri de giriş sınavlarına hazırlanıyorduk. Öğrencilerimizi birer birer işçi üniversitesinde görmekten daha büyük bir dileğimiz, daha güçlü bir isteğimiz yoktu belki de. Ve gerçi bu iş çok sevindirici, büyük bir başarının kutlanması gibi bir olaydı. Ama yine de ayrılık günü gelip çattığında herkesin boğazında bir düğüm oluştu. Topluluktaki tüm gözler dolu doluydu. Hiç kimse şu korkunç olguyla yüz yüze gelmeye, onu kabullenmeye yanaşmıyordu. Topluluk yaşamış, çalışmış, gülmüş oynamıştı ve ansızın dağılıyordu sanki. Bu olguyu gitmek zorunda olanların bir gün aralarından ayrılacağını hiç kimse aklına getirmemiş, onun gerçekleşeceğine kimse inanmamış gibiydi. O sabah ben de yüreğimde bir sıkıntıyla uyandım. Yıkkın, kaygılı bir halim vardı. Kahvaltıdan sonra herkes temiz giysilerini giydi. Bahçede şölen masalarını hazırlamaya koyuldu. Bu arada sancak takımı benim çalışma odamdaki sancağı aldı. Davulcular trompetlerini karınlarının üzerine sarkıttılar. Bu bayram havası, davul sesleri bile içimizdeki karartıyı gidermeye yetmedi. Lidoçka sabahın köründen beri hüngür hüngür ağlamaktaydı. Mavi gözleri kan çanağına dönmüştü. Kızlar hiç çekinmeden sesli sesli ağlıyor, yataklarından kalkamıyorlardı bir türlü. Kendi duygularını zar zor gizleyebilen Ekaterina Grigoryevna onları boşu boşuna avutmaya çabalıyordu. Oğlanların suratı asık, sesleri kesikti. Lapot hiç kimseyi güldürmüyordu. Küçükler telgraf tellerine tünemiş yüzlerce kırlangıç gibi dümdüz, dimdik sıralar oluşturmuşlardı. Böylesi görülmüş değildi. Hepsi de bahçedeki sıraların ve parmaklıkların üzerine tünemiş, ellerini iki dizlerinin arasına koymuş, gözlerini her zamanki görüş alanlarından çok ama çok yüksek yerlerde bulunan nesnelere, damlara, ağaç doruklarına ve gökyüzüne dikmişlerdi. Ve toplulukta daha önce hiç bu kadar çok hıçkırma sesi duyulmamıştı. Onların o çocuksu küskünlüğüne katılıyordum. Üzüntülerini, Hakk'a karşı aşırı bir saygı duyanlara özgü derin üzüntülerini paylaşıyordum. Solovyov'u haklı buluyordum. Neden Matyev Belukun yarın toplulukta olmayacaktı? Matyev'in gitmesini, Toska'nınsa bu sonsuz onulmaz ve hiç de hak etmediği üzüntüyü duymasını engelleyecek biçimde akılcı bir yol izlenemez miydi? Ama Matyev'in bırakıp gittiği tek dostu Toska değildi ve bırakıp giden tek kişi Matyev değildi. Burun, Karabanov, Zadorov, Krajinik, Verşnev, Golos, Nastya, Noçevnaya hepsi gidiyorlardı. Hepsinin de düzinelerle dostu, arkadaşı vardı. Ve Matyev'de, Semyon'da, Burun'da hep gerçek birer insanoğluydular. Saplarına dek insan ve onlardan örnek almak, onlara öykünmek büyük bir mutluluktu. Onların yok olması demek, yaşama yeniden başlamak demek olacaktı. Topluluğun üzerine çökmüş olan duygular, herkesin canını sıkan şeyler yalnızca bunlar değildi. Çocuklar da ben de topluluğun kafasını celladın önüne yatırdığını, baltanın ise boynuna inmek üzere olduğunu açıkça görüyorduk. İşçi üniversitesi adayları da gereklilik ve kader tanrılarının sayısız isteklerine boyun eğmeye hazırlanıyormuş gibi duruyorlardı. Karabanov hiç yanımdan ayrılmıyor, gülümsüyor ve şöyle diyordu. Yaşam böyle işte. Her şey istenildiği gibi olamıyor. İşçi üniversitesine girmek dünyanın en büyük mutluluğu, hatta bir düş gibi bir şey. Herkesin tek isteği, en büyük ereği falan filan. Ama önüne kondu mu da insan bakıyor. Belki de pek öyle istenecek bir şey değildir diye düşünebiliyor. Belki de aslında bizim mutluluğumuz bugün sona eriyordur. Topluluktan ayrılmak çok acı, çok. Utanmasam ağlayacağım. Kimsenin beni göremeyeceği bir yer bulsam resmen uluyacağım. Belki de ağlasam rahatlarım. Dünyada hakikat diye bir şey yok. Çalışma odamın bir köşesinde duran Verşnev öfkeli gözlerle baktı bize uzaktan. Yalnızca tek bir hakikat var. İnsan, dedi. Vay canına, diye güldü Karabanov. Demek sen hakikati kedilerde arıyordun bugüne dek ha? Yok, onu demek istemedim. Ben şunu diyorum. Önemli olan insanların iyi olmasıdır. Yoksa hakikatin ne anlamı olur? Yani bak, bir insan beş para etmesinin teki ise toplumcu da olsa baş belası olacaktır. İşte bugün bunu öğrendim ben. Nikola'ya merakla, ilgiyle baktım. Neden bugün? Dedim. Çünkü bugün aynaya bakmış gibi görüyorsun insanları. Neden bilmiyorum. Kendimizi çalışmaya vermiştik belki. Her gün bir iş günüydü. Ama bugün her şey tüm çıplaklığıyla ortada. Gorki'nin yazdığı şey doğruymuş. Ama daha önce anlayamamışım. Ya da anlamıştım ama bu denli önemli olduğunu düşünmemiştim. İnsan rastgele bir ipsiz demek değildir. Bir sıradan insanlar vardır. Bir de gerçekten insan olan insanlar. İşçi üniversitesi adayları topluluktan ayrılmalarının açtığı yaraları bu sözlerle gizlemeye çalışıyorlardı. Ancak onların üzüntüsü bizimkine göre daha azdı ne de olsa. Çünkü onları pırıl pırıl, ışıl ışıl bir Rabfak bekliyordu. Oysa bizi bekleyen aydınlatıcı bir şey yoktu. Dün akşam öğretmenler benim kapımın önünde toplanmıştı. Kimi oturuyor, kimi ayakta duruyordu. Hepsi de düşünceliydi. Utana utana birbirlerine sokuluyor, öyle duruyorlardı. Topluluk uykudaydı. Gece dingin, ılık ve yıldızlıydı. Dünya korkunç derecede karmaşık bir bütün oluşturan, olağanüstü bir potpourri gibi geliyordu bana o an. Tatlı, nefis bir müzikti ama hangi ezgilerden oluştuğunu anlamak, bu karışımın içinde ne gibi acıların eriyip gittiğini seçebilmek olanaksızdı. İnsan böyle anlarda felsefesel düşüncelere dalıyor, anlaşılmazı kavrama isteğiyle kavruluyor. Ve eğer yarın bir insanın güçlüklerle de olsa toplumsal gelişmelerine katkıda bulunduğu, onları bir kaostan çıkarıp birer toplumsal varlık haline soktuğu dostlarını sonsuza dek uzaklaştırıyorsa, o insan nutku tutulmuş bir halde dingin gökyüzüne bakıp duracak ve zaman zaman şu söğüt ağaçlarının, kavak ve ıhlamur ağaçlarının sorunlarının çözümlerini fısıldadığına inanacaktır neredeyse. İşte biz bu çaresiz, ölümlü insanlardan oluşan bu küme susuyorduk. Herkes birer birer ve hepimiz birlikte susuyorduk. Kendi düşüncelerimize dalıyor, yaprakların fısıltılarını dinliyor, yıldızlarının gözünün içine bakıyorduk. Başarısız bir av seferinden dönen yabanıllar da aynı böyle davranırlar. İşte ben düşünüyordum. Herkes gibi ve onlarla birlikte düşünüyordum. O gece, ilk mezunlarımı verdiğim gece, bir yığın saçma düşünce geçti aklımdan. Bunları o zaman kimseye söylemedim ve öğretmen arkadaşlarım salt kendilerinin yıprandığını, benim kökleri derinlere uzanan bir kavak ağacı gibi sapasağlam, dimdik kaldığımı, hiç sarsılmadığımı düşünüyorlardı belki. Kendi zayıflıklarını bana göstermeye utanıyorlardı belki. Yaşamımın ne büyük güçlük ve haksızlıklarla dolu olduğunu düşündüm. salt yarım düzine suçlu çocuk Rabfak'a girecek diye yaşamımın en güzel dönemini feda ettiğimi ve Rabfak'ta, büyük kentte bu çocukların benim denetleyemeyeceğim yeni etkilerle değişebileceklerini düşündüm. Bu işin sonunun ne yere varacağını kim bilebilirdi hem? Belki de tüm çabalarım, tüm özverilerim boşa gidecekti. Belki de hepsi yanlış uygulanmış, boşa harcanmış cılız çabalardan başka bir şey değildi. Başka şeyler de düşündüm. Bu haksızlık niyeydi? Üstüme düşeni gerektiği gibi yapmış değil miydim? Yaptığım iş bir gece kulübünde şarkı söylemekten ya da hatta iyi bir oyunda ve de Moskova Sanat Tiyatrosu gibi büyük bir tiyatroda oynamaktan 100 kez daha güç ve çok daha değerli değil miydi? Öyleyse neden oyuncuları binlerce izleyiciyi alkışlıyordu? Neden onlar insan ilgi ve şükran duygularını yüreklerine yüklemiş olarak büyük bir doygunlukla evlerine çekilip dinlensinlerdi ve ben bu dünyadan Irak çalışma topluluğunda karanlık geceleri öldürmeye çalışaydım? Neden hiç kimse Gonçarovka köylüleri bile beni alkışlamamıştı? Hepsi bu kadar mı? Rabfak adaylarını giydirip kuşatmak için 1000 ruble para harcamıştım. İkide bir aklıma geliyordu bu. Bütçemizde böyle bir harcama yoktu. Müdürlük muhasebe şubesinden gelen denetimci garip garip yüzüme bakmış, isteğimi şu sözlerle yanıtlamıştı. İstiyorsan yap bu harcamayı ama unutma ki açık çıkarsa aylığından keseriz. Bu sözler aklıma gelince gülümsedim. Beynimin içinde koca bir eğitim müdürlüğü harıl harıl çalışmaya başladı. Bir odada biri denetimciye bağırıp çağırıyor, hararetli bir sövgü söylevi çekiyordu. Bir başka odada bir kabadayı elini masaya vuruyor, bu da ne demek oluyor diye bağırıyordu. Ve onun yanındaki odada masaların üzerine eğilmiş birkaç kişi birbirlerinin sözünü onaylıyor, hepsi birbirine yağ çekerek 1000 rublelik açığı kapatmak için kaç ay daha çalışmam gerekeceğini hesaplıyordu. Bakanlığın öteki şubeleri de çalışıyordu beynimde ama bu bölümde olanlar bir an bile aklımdan çıkmıyordu. Bitişik binada görkemli bir toplantı yapılmaktaydı. Tüm öğretmenlerimiz ve Rabfak öğrencilerimiz kürsüde sıralanmış duruyor, 100 kişilik bir orkestra ezgiler çalıyordu. Bilgili bir eğit birinci de konuşma yapacaktı. Yine gülümsedim. Bilgili bir eğit birinci de neydi? Onun söyledikleri ne işe yarayacaktı? O, Karavanov'u elinde silahla ana yolda görmemişti. Burunu, soyguncu arkadaşları vurularak öldürülen o eli çabuk hırsız burunu bir başkasının penceresinde tünemiş halde görmemişti. Ne görmüştü ki o? Ne düşünüyorsunuz boyuna diye sordu Ekaterina Grigoryevna. Düşünüp düşünüp gülümsüyorsunuz. Resmi bir toplantı yapıyorum dedi. Orası belli. Siz o toplantıyı bırakın da çekirdeksiz ne yapacağız onu söyleyin. Hah! İşte geleceğin eğitim biliminde yeni bir inceleme alanı, çekirdek sorunu. Ne alanı? Çekirdekten söz ediyorum. Bak eğer bir beraberlik, karşılıklı anlayış varsa orada mutlaka bir çekirdek vardır. Çekirdeğin türüne bağlı. Tam istediğimiz türden bir çekirdek. Topluluğumuzu küçümsememeliyiz Ekaterina Grigoryevna. Biz burada durmuş çekirdeği nasıl oluşturacağız diye düşünürken bu topluluk farkına bile varmadan yeni çekirdeğini üretti. İyi bir çekirdek, bölünmeyle ürer. Bunu bir kenara yaz. Geleceğin eğitim biliminde gerekli olur. Pekala yazarım dedi Ekaterina Grigoryevna duyulur bir sesle. Ertesi gün öğretmenler pek neşesizdi. Kutlamalar çok sönük, resmi bir hava içinde geçti. Bu ruh halini daha da beter etmeye niyetim yoktu. Bu yüzden sahneye çıkmışım gibi davranıyordum. En büyük istekleri sonunda gerçekleşmiş olan mutlu bir tipi canlandırıyor, sözüm ona bayram ediyordum. Öğlende şölen masalarında yemek yedik. Biz de şaşırdık ama nedense bir hayli kahkaha sesi duyuldu. Lapot, Rabfak adaylarımızın 7-8 yıl sonra ne hale geleceklerini gösterdi bize. Veremden ölmek üzere olan mühendis Zadarov'un yatağının başucunda iki doktor, Burun'la Verşnev, doktor parasını kırışırlarken müzikçi Krajinik cenaze marşı ücretini almaya geldi. Parayı peşin almazsa çalmayacakmış. Bu arada herkesin kılığına girip onlara güzel güzel öykündü elbet Lapot. Ama ne bizim kahkahalarımız ne de Lapot'un şaklabanlıkları bizi gerçekten neşelendiriyordu. Herkesin asıl duygularını belli etmemek için büyük bir çaba harcadığı belliydi. Saat 3'te sıra olduk, bayrakları çektik. İşçi Üniversitesi adayları sağ kanatta sıra oldular. Anton çapkını sürerek ahırdan çıktı. Küçükler gidenlerin sepetlerini arabaya yüklediler. Komut verildi, tokmaklar davullara indi ve topluluk istasyona doğru uygun adım yola çıktı. Yarım saat kadar sonra kumlu Kolomak Vadisi'ni gerilerde bırakmış bulunuyorduk. Bir zamanlar Tatarlarla Dinyeper kazaklarının gelip geçtiği geniş bir karayolu olan otluğa dalınca rahat bir soluk aldık. Trampetçiler kamburlarını düzelttiler. Ellerindeki sopalar şimdi daha hareketli, daha canlı iniyordu davullara. "Sağa dön, başları dik tut," diye komut verdim gene. Karabanov adımlarını bozmadan döndü, gülümsedi. Bu yalın gülümsemede gururu, sevinci, sevgisi, kendi gücüne ve güzel bir geleceğe olan güveni okunuyordu. Onun yanında yürüyen Zadarov aramızdaki bu sessiz konuşmayı duydu. Her zaman yaptığı gibi duygularını açığa vurmama çabasıyla bakışlarını ufka çevirdi. Sonra bayrağı biraz daha yükseğe kaldırdı. Karabanov birdenbire patlarcasına neşeli bir türküye başladı. Ayağının altında mor menekşeden halı, sokul sokul be kazak bu arkadaşlık hali. Tiz sezi ansızın havayı doldururken ötekiler ona katıldı. O anda bir bayram yürüyüşündeymişiz gibi geldi bana. Öyle büyük bir sevinç, öyle büyük bir gurur duyuyordum ki. Çocuklar da benim duygularımı paylaşıyor, onlar da kendi hesaplarına gururlanıyorlardı. Büyük gerçeklik birden kafamıza dank etmişti. Gorki topluluğu en ilk ve en iyi üyelerini uğurluyordu. İpek sancağımız onların onuruna dalgalanıyor, davullarımız onlar için gümbürdüyor, taburlarımız onların onuruna başları dik, uygun adım ilerliyorlardı. Güneş o gün sevincinden parlıyor gibiydi. Batmak üzere değil de bize yol açmak için batıya doğru kayıyor, bizimle birlikte tatlı bir türkü söylüyordu sanki. Takılgan bir türküydü bu, aşka düşmüş bir kazaktan söz ediyor sanılırdı. Ama aslında dün Komutanlar Kurulu'nun Alexander Zadarov komutasındaki özel müfrezeye verdiği buyruk gereğince Harkov'a gitmekte olan Rabfak öğrencileri müfrezesinin duygularını dile getiriyordu. Çocuklar bu işten pek hoşlandılar. İçtenlikle söylüyor, arada bir de gülümsüyor muyum, somurtuyor muyum diye yan gözle bana bakıyorlardı. Beni mutlu görürlerse büsbütün seviniyorlardı. Arkamızda bir toz bulutu belirdi. Az sonra bulutların ortasındaki atlıyı seçebildik. Olya Voronova'ydı bu. Attan indi, dizginleri bana uzattı. "Buyurun, güzel bir at, gerçek bir kazak atı," dedi. Az daha yetişemiyordum. "Ben general değilim," dedim. "Lapot binsin. Ne de olsa Komutanlar Kurulu sekreteri oldu artık." "Doğru ya," dedi. Lapot eğeri atladı. Tören taburunun önüne geçti. Oturduğu yerde şöyle bir yerleşti ve olmayan bıyıklarını burdu. Biraz Olya'nın konuşmasına olanak sağlamak, biraz da Lapot'un şaklabanlıklarına herkesin rahatça gülmesini engellememek için rahat komutu verildi. İstasyonda üzerine birer parmak yapmacık neşe çalınmış küskün bir dalgınlık çöktü hepimizin üzerine. Çocuklar vagonlarına bindiler. Gorki taburuna ve bizim gelmemizle nedense birden heyecanlanıp bizi izlemeye başlayan öteki yolculara gururla baktılar. İkinci kalkış uyarısından sonra Lapot kısa bir konuşma yaptı. "Bizim yüzümüzü kara çıkarmayın evlatlar. Şurka, sen onlara göz kulak olursun. Bu vagonu da bir müzeye göndermeyi unutmayın sakın. Üzerine şu sözleri yazarsınız. Semyon Karabanov Rabfak'a bu vagonla gitmiştir." Dönerken çayırlara vurduk. Dar keçi yollarından, ırmakların üzerine atılmış kalasların üzerinden yürüdük. Bu durum küçük kümeler oluşturmamıza, herkesin birbirine daha çok yaklaşmasına yol açtı. Çöken ikindinin örtüsü altında herkesin içindeki dışa vurdu. Ruhların derinliklerindeki duygular içtenlikle, böbürlenmeden uzak bir hava içinde ortaya döküldü. Wood şöyle dedi. "Ben işçi üniversitesine falan gitmeyeceğim. Ayakkabıcı olacağım ben ve iyi ayakkabılar yapacağım. Fena mı? Hayır. Bunda bir kötülük var mı? Yok. Ama çocukların bizi böyle bırakıp gitmesi acı değil mi?" İri yarı, her yanı yamru yumru, bacakları yamuk olan Kudlati Gud'a ters ters baktı. "Senden ayakkabıcı olmaz oğlum," dedi. "Geçen hafta papucuma bir yama koydun, daha akşama kalmadan düştü. Böyle bir ayakkabıcı doktordan beterdir. Ama bak, iyi bir ayakkabıcı olmak doktor olmaktan iyidir." Toplulukta o akşam bitkin bir sessizlik egemendi. Derken tam yat borusu çaldığı sıralar nöbetçi komutan Osaççı Gud'u odama getirdi. Gud sarhoştu. Ya da pek sarhoş değildi belki. Biraz fazlaca duygulanmıştı. İçmekten çok üzüntüsünden sarhoş olmuş gibiydi. Herkesin sayıp sövmesine, onu azarlamasına hiç aldırmadan karşıma dikildi. Mürekkep okkama gözünü daldırmış bir durumda yavaş yavaş şunları söyledi. Evet, içiyordum. Çünkü başka yapılacak şey yoktu. Alt tarafı bir ayakkabıcıyım, tamam, ama benim de bir ruhum var, değil mi? Evet, var. Zadarovlu onca arkadaşımız yollara dökülür, çekip gider de ben hiçbir şey olmamış gibi oturabilir miyim? Buna sessiz sakin dayanabilir miyim? Hayır, dayanamam. Ne yaptım? Gittim kendi paramla içtim. Değirmencinin çizmelerine pençe yaptım mı? Yaptım. Hakkım olan parayı aldım mı? Aldım. Kendi paramla içtim. Kimsenin gırtlağını kestim mi? Kimseye ağzımı açıp bir şey dedim mi? Herhangi bir kıza parmağımla bir fiske dokundum mu? Hayır, dokunmadım. Bu kalkmış bas bas bağırıyor. Yürü Anton'a, yürü bakalım. Kim bu Anton dediği? Siz misiniz Anton Semyonovic? Kim? Yabanıl bir canavar mı? Hayır, yabanıl bir canavar değil. Ne biçim bir adam bu Anton? Beş para etmezin teki mi? Hayır, beş para etmezin teki değil. İşte geldim. Karşınızda kötü ayakkabıcı Gud. Söyleyeceğimi dinleyebilecek durumda mısın? Evet, dinleyecek durumdayım. Peki, dinle öyleyse. Ayakkabı yakmak çok gerekli, çok iyi bir şeydir. Eğer içmezsen çok iyi bir ayakkabıcı, dahası bir ayakkabı fabrikasının müdürü bile olabilirsin. Onca kişi bizi bırakıp gidince bile içmeyecek miyim? Hayır, içmeyeceksin. Demek size göre içmekte haklı değildim. Hayır, haklı değildin. Şimdi olan olduğuna göre, dedi Gud ve başını öne eğdi, beni cezalandıracaksınız. Git yatağına yat. Bu kez cezalandırmayacağım seni. Ben size demedim mi diye haykırdı Gud izleyicilerimize. Sonra azarlamalı gözlerini odada gezdirdi. Bana döndü, kurallarımıza uygun olarak selam çaktı. Tamam yoldaş, yatağıma yatacağım. Lapot onun koluna girdi. Endişeli bir baba gibi yatağına götürdü. Topluluğun duyduğu üzüntünün bir simgesi olarak kabul etmişti onu sanki. Yarım saat sonra Kudlati güç çizmelerinin dağıtımı için odama geldi. Yeni çizmeleri sevgiyle kutulardan çıkarıyor, listesindeki müfrezelere göre dağıtıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu bu arada. Ne zaman değiştireceksin? Bunlar bana küçük. Kudlati herkesi yanıtladı ama sonunda sabrı taştı ve haykırdı. 100 kez söyledim, duymuyor musunuz? Bugün değiştirmeyeceğim, yarın, yarın. Anlaşıldı mı kas kafalılar? Benim masamda oturan Lapot gözlerini kısarak Kudlati'ye baktı. Satış görevlileri müşterilere karşı saygılı davranmak zorundadır yoldaş, dedi. Şaka yapmaya çalışsa da bitkin, tükenmiş bir hali vardı. Güz. Kış bir kez daha göründü. Ekim'de sayısız, börtü bir sıra pancar, bir sıra samanla doldurulmuş bulunuyordu. Lapot Komutanlar Kurulu'na şu öneriyi yaptı. Rahat bir soluk alma kararı verilsin. Börtü dediğimiz 20 metre uzunluğunda derin hendeklerdi. Şere kış için 10-12 hendek doldurttu. Yine de pancarların yeterli olmadığını, onları idareli kullanmamız gerekeceğini söylüyordu. Pancarlar pancar değil de optik gereçlermiş gibi dikkatle bu hendeklerdeki yataklara yerleştiriliyordu. Şere bir özel müfrezenin başında sabahın karanlığından akşamın geç saatlerine dek dikilebilir ve çocukları vır vır yiyebilirdi. Onları öyle atmayınız lütfen yoldaşlar. Lütfen. Unutmayın ki pancar berelenirse çürümeye başlar. Bir kez çürüyünce de bakterileri tüm öteki pancarlara yayar. Dikkatli olun yoldaşlar. Lütfen dikkatli olun.